Ayrım 14.
Neyse, benim bilgim ikimize de yeter. Bu arada ben Old Man River. Ben de Jude bir an için tereddüt etti. Emanete alınan eşyaları karşılığında ona verilen isim o anda aklına gelmemişti. Ancak daha kendini tanıtma fırsatı bulamadan yaşlı adam söze karıştı. Burada North Central'da ismin yoktur. Ta ki sana uygun bir ad takılana değin. Ad verilmek mi? Kim takacak bu ismi? Belli olmaz. Sana uyan bir isim kimin aklına gelirse. Herkesin bir adı var mı diye sordu Jud. Elbette. Hiç değilse her tutuklunun bir adı var. Birkaç gardiyanın da takma adları var ama aklın varsa onları kullanmazsın. Ama yine de her nedense senin pek işlek zekalı olduğunu düşünemiyorum. Bunu da nereden çıkardın? Yaşlı adam diş etlerinin bir kısmı görünecek şekilde güldü ve açık bir hoşnutlukla belirtti. Sonuçta kodese düşmüşsün işte, öyle değil mi? 25. Ertesi gün pazardı. Sabah kahvaltısından sonra hücrelerine dönerken Old Man River, Jude'a dini ayine katılmak isteyip istemediğini sordu. Hayır, teşekkürler dedi Jude nezaketle. Her mezhebin mensubunu seve seve aramıza alıyoruz dedi River. Herkes için bir şeyler var. Hatta Quaker'lar. Dostlar Derneği denilen protestan mezhebi üyesi. İçin bir dakikalık sessizlik duası bile yapıyoruz. Quaker'lar için mi diye yineledi Jude. Quaker'larla bir alıp veremediğin mi var? Hayır, yalnızca böyle birinin hapse düşmüş olabileceğini düşünmemiştim de. River diliyle uyarır gibi sesler çıkardı. Evlat, düşüncelerinde bağımsız olmayı, düşüncelerini bu türden kısıtlardan kurtarmayı öğrenmelisin. Etrafına bir bak. North Central'da ayrımcılık yoktur. Burada herkes için yer var. Jude muzip bakışlarla süzdü. Hatta senin için bile. Sonra da arkasını dönerek kapıdan çıkan son adamı izledi. Dindarlar gittikten sonra koğuş bloğunda pek fazla kişi kalmamıştı. Jude kendi içinden her hafta sonu büyük bir bağlılıkla dini ayine katılan, tüm gerçek kumarbazlar gibi tüm olasılıklara oynamaya çalışan bu adamlarla alay etti. Ama hücresinde 10 dakika kadar dolanarak geçirdikten sonra bu gidişin aslında yalnızca bir zaman geçirme şekli olduğunu anladı. Geride kalanların birçoğu hücrelerine çekilmişlerdi. Dışarıdaki metal masalarda tek tek gruplar oturuyorlardı. İki adam satranç oynuyordu. Diğer bir masadaki üçlü grupsa kağıt. Yukarıda üçüncü katta biri gitarını tıngırdatıyordu. Bir melodiyi çıkarmaya çalışıyordu. Sonra birden onları fark etti. Bir masada oturan üç kişi. Her üçü de iri yarı, kuvvetli tiplerdi. Pazılarındaki solgun, esnemiş dövmeleri ortaya çıkacak şekilde gömleklerinin kollarını yukarı sıvamışlardı. İkisinin hafifçe aralanmış dudaklarından sigaraları sarkıyor, Jude'u ilgiyle ancak tavşana bakan kurtların hain bakışlarıyla süzüyorlardı. Diğerlerinden daha genç olan üçüncüsü Jude'a el salladı. Bu arada cilveli bir şekilde parmaklarını oynatıyordu. Gülümsediğinde Jude adamın dört köpek dişinin de yerinde olmadığını gördü. Jude bakışlarını başka yöne çevirdi. Bunun iyiye işaret olmadığının bilincindeydi. Ve haklıydı da. Üçü daha sonra öğlen yemeğine giderken de Jude'un peşinden gittikleri gibi hemen Jude'un arkasındaki masaya oturabilmek için diğer tutukluları uzaklaştırdılar. Dönerken de onu tam bir adım dibinden izlediler. Amaçlarını gizlemeye bile gerek duymuyorlardı. Onun peşindeydiler. Asıl sorun ondan ne istedikleri, amaçlarının ne olduğuydu. Jude seçimlere kaç gün kaldığını hesapladı. Hala 16 gün vardı. O an için bu 16 günü sorunsuz atlatmaktan başka düşüncesi olmamalıydı. Jude öğleden sonranın büyük kısmını gözetmen kabinine en yakın masada geçirdi. Hücresine gitmedi. Tuvalete bile gitmedi. Orada öylecesine oturup gidip gelen, volta atan diğer tutukluları seyretti. Tabii bu arada o üç adamı da göz hapsinde tutuyordu. Üçü birlikte bir masanın başında oturuyor, kağıt oynuyorlardı. Karşılıklı suçlama ve laf atmaları öylesine yüksek sesle yapıyorlardı ki, Jude kısa süre içinde adlarını ve aralarındaki hiyerarşiyi öğrenmişti bile. Adları Lefty, Simpson ve Profesör idi. Profesör en iri yarı, en şişman ve en aptal görünümlü olanlarıydı. Lefty en agresif olandı ve Simpson sinsi gülümsemesi ve eksik dişleri olan ve lider olandı. Jud kapıların kilitlenme zamanına kadar gözetmen kabininin yanında kaldı ve ancak anahtarın hücresinin kapı kilidinde döndüğünün sesini duyduktan sonra rahata ulaştı. Daha 24 saat önce onu korkutup ölüm gibi gelen kilit çangırtılarını şimdi huzur verici bir çözüm olarak nitelendiriyordu. İhtiyarın ilk olarak ufak tefek işlerini halletmesini, işemesini, dişlerini temizlemesini, hapishane giysilerini çıkarıp katlamasını ve ranzaya uzanmasını bekledi. Ancak ihtiyarın sigarasının dumanını hissedince yukarı ranzadan aşağı indi. İhtiyarın kalın, nasırlı, boğum boğum olmuş parmakları arasındaki sigarayla uyuyakalmış olduğunu gördü. Göğsüne kadar çektiği yünlü battaniyenin her tarafı sigara yanıklarıyla doluydu. Jud onun parmakları arasından izmariti alırken ister istemez iki hafta geçmeden şişlenmeyi mi yoksa uykuda yanıp ölmeyi mi yeğleyeceğini düşündü. Sigarayı söndürdü. Nedenli değerli olduklarını bildiği. Ryder'ın giysilerini ve tuvalet malzemelerini rafına yerleştirdi. Jud dişlerini temizledi, yüzünü yıkadı ve yatağına uzandı. Işıkların sönmüş olması gürültünün kesilmesi anlamına gelmiyordu. Kafeste tutsak tutulan hayvanların gürültüsü bu diye düşündü. Kendisi için bu değerlendirmeyi yapmıyordu. Buraya ait olmadığının bilincindeydi. Diğer tutuklular da bunu çok yakında öğreneceklerdi. 16 gün sonra, hayır 15 diye düzeltti kendini. Evet, yalnızca 15. 26. Ertesi gün Jud'a oradaki işi verildi. Diploması yoktu. Dolayısıyla bunun için rahat bir büro işi ayarlanamamıştı. Hapishanenin mutfağında çalışacaktı. Ancak Lefty, Slim Sam ve profesörden uzak olduğu sürece ona nerede görev verildiği umurunda bile değildi. Dikkatle tutukluların çalışma gruplarına ayrılmalarını izledi. Ve bu üçünden hiçbirinin onun ayrıldığı grupta olmadıklarını saptamaktan büyük mutluluk duydu. Mutfakta Jud'a yapması gereken görev verildi. Tencere ve tavaları temizlemekten sorumluydu. Bu iş için ona ortak olarak 40-50 yaş aralarında geniş güçlü omuzları dağları andıran, geniş, şekilsiz yüzü boksöre benzeyen, saçları ağarmış, iri yarı bir tip verildi. Jud bulaşıkları yıkamaya koyulurken ortaya sırt çantasından bir kitap çıkararak okumaya başladı. Jud bir önceki günden kalan tencere yığınını yarıladığı sırada denetimle görevli tutuklu yanlarına geldi. Yanı başlarında durarak Jud'un ortağına seslendi. ''Hey Mac, orada ne yapıyorsun öyle yoksa tatilde misin?'' ''Çocuk tamamını kendisine yapacağını söyledi.'' diye yanıtladı Mac. ''Öyle mi?'' Adam Jud'a baktı. Jud omuzlarını silkti. ''İyi ya'' dedi denetmen tutuklu. ''Ne alçak gönüllü bir davranış ama.'' Gülerek uzaklaştı. Bu durumda Jud'un bulaşıkların tamamını yıkamaktan başka çaresi kalmıyordu. Yarım saatlik öğlen yemeği molasının dışında günün tamamını bulaşık yıkayarak geçirdi. Ortaya sigarasını içiyor, kitap okuyor. Jud da hiçbir şey söylemiyordu. Bu ertesi günde, ondan sonraki günde böyle sürüp gitti. Sinirden dudaklarını ısırıyor ve korkağı oynuyordu. Buna 15 gün dayanabilirdi nasıl olsa. Üstelik iş bayağı da rahattı. Özellikle de ilk günlerde. Diğer tutukluların bakışları üzerinde yoğunlaşana dek her şey yolundaydı. Sürekli olarak nöbetçi kabininin etrafında dolandığının farkına varan meraklı yan bakışlar, nedenli bir ürkeklikle nöbetçilerin hemen ardından yürüdüğünü izleyen, çizgi haline almış kısık gözlerden kaynaklanan bakışlar. 3 gün boyunca Lefty, Slim Sam ve profesörün yolundan uzaklaşmasının ardından diğer tutuklular da ona ödleklerine gözle baktıklarını göstermeye başlamışlardı. İlk olay yemek salonunda çıktı. Arkasındaki tutuklu birden öne geçip tam yanında durduğunda Jud çorba sırasındaydı. Hemen ardından Jud'un ancak görünce farkına vardığı gibi tüm sıra yaklaşık 1 metre sağa kaydı ve Jud birden sıranın dışında yalnız ve terk edilmiş olarak kala kaldı. Sinirden yumruk şeklinde sıktığı ellerini ceplerine soktu ve yanındaki sıra ilerlerken olduğu yerde durup bekledi. Sıradaki son kişi de çorba tezgahına varınca cebindeki yumruklarını açtı ve bir tepsi alarak tezgaha yanaştı. Yemeğini alıp diğerlerinden uzağa, salonun alt ucundaki boş bir masaya yalnız başına oturdu. Ama bu arada yemek için çok az zamanının kaldığının farkına vardı. Güvenliği açısından yemeği ilk bitirenlerden olması gerektiğinin bilincindeydi. Tepsisini topladı ve yemeklerin yaklaşık yarısını çöpe attı. Bir sonraki öğünde de aynı şey tekrarlandı. Jude yine başını eğip bir kenarda diğer tüm tutukluların yemeklerini almalarını bekledi. Daha sonraları bazı hapishanelerde başka birini yemek kuyruğunda bir kenara itmenin bir aylık hücre cezasıyla cezalandırıldığını öğrendi. Bu sert cezanın nedeni kenarda bırakmanın bir çeşit aşağılama anlamı taşıması ve kişilerin burada çok daha basit nedenlerle birbirlerini öldürebilmeleriydi. Ancak Jude hiçbir şey yapmadı. İki gün sonra Jude elinden geldiğince çabuk yemeklerini mideye indirmeye çalıştığı sırada birinin arkasından yaklaştığını hissetti. Elindeki çatalı sımsıkı tutarak bekledi. Arkasındaki kişinin omzuna doğru eğildiğini fark etmişti. O anda fısıltıyı andırır bir ses duydu ve arkasındakinin tükürüğü fasulyelerinin tam ortasına kondu. Salonda bir kahkaha koptu. Kemikli bir el omzuna yapışarak başını yemeğine doğru eğdi. Aynı anda "Haydi ye şunu" diyen sesi duydu. Jude yemeğinin içindeki balgama baktı. Çevresindeki kahkahaları dinledi ve öfkeden kıpkırmızı kesilen yüzünü görünmemesi için önüne eğdi. Bunun ardından orta malına döndü. Nereye giderse gitsin çok dikkatli olması gerekiyordu. Kim fırsat bulursa arkasından yaklaşıp sinsice çelme takıyor ya da kuvvetli bir darbe vuruyor ve boylu boyunca soğuk zeminin serilmesine yol açıyordu. Ancak tüm bunlara rağmen ayakta kalmakta ustalaşınca da diğerleri parmak ve elleriyle vücudunun her yerini morartıp sıkmaya başladılar. Bu olaylarda hissettiği acı ani ve çok şiddetliydi. Akşamları soyunduğunda Jude o günün morluklarını sayıyordu. Ama yine de bir şey söylemiyordu. Kendi kendini bu rolü sürdürmesi gerektiğine inandırmıştı. Ama yine de nöbetçilerin ardından gerekenden biraz daha hızlı konuşuyor. Böylece diğer tutukluların öfke dolu bakışları karşısında cesareti kırılmış görünmesi de belki de olması gerekenden de daha inandırıcı görünmesini sağlıyordu. Bu da bir şeydi. Gerçek bir duygu esintisi. Gerçekmiş gibi davranma becerisi. Jude tüm yaşamı boyunca bir sonraki darbeyi ne zaman yiyeceğini bilememişti. Babası cansız yerde yatarken silahın namlusuna bakması gerekmişti. Kendini toplaması ve yapmadığı bir şeyden korunması gerekmişti. Korkmuştu ama her zaman kendine hakim olmuştu. Hiçbir zaman korku onu böylesine pençesine almayı başaramamıştı. Bir şeyler farklıydı artık ama bunun ne olduğunu bilemiyordu. Bir akşam diğer tutukluların gürültüleri kesilip yalnızca hafif bir mırıltı halini aldıktan epeyce sonra yatağında gözleri açık yatarken bunları düşünüyordu. O anda Jude onu ürkek, kırılgan bir insan yapanın aslında korku olmadığını fark etti. O zaten korkuyla yaşamayı çok önceleri öğrenmişti. Jude anımsayabildiği kadarıyla annesine ne kadar uslu ve efendi olabileceğini kanıtlamaya karar vermişti. Annesinin günün birinde, "Tanrı'ya şükür, Jude gibi bir oğlum var. O olmasa ne yapardım?" diyebileceği şekilde davranmaya yemin etmişti. Bu sözcükleri duymak için her şeyi yapabilirdi. Hatta gururunun ayaklar altına alınmasına katlanabilirdi. Şimdi artık bu hedefe yaklaştığını hissediyordu. Ve o anda umudun korkudan çok daha güçlü bir duygu olduğunu algıladı. Umut ile bir insana her şeyi yaptırabilirdiniz. 27. Yalnızca 6 gün daha, 5 gün daha ve 4. Jude geceleri diğer tutukluların serbest bırakıldığı gündeki hallerini hayal etmeye çalışıyordu. Şaşkınlıklarını, öfkelerini, kıskançlıklarını. O zaman ödlek tanınmasının hiçbir önemi olmayacaktı. Sonuçta Jude kendini buna inandırmıştı. Jude o hafta sonunu da sağlıklı geçirmeyi başardı. Ancak hayatta kalmasını, Slimsen'in onunla oynamaktan bitmesini istemeyecek kadar hoşlanmasına borçlu olduğundan da ciddi anlamda kuşkulanıyordu. Ancak Jude'un hangi nedenle kurtulmuş olduğu umurunda bile değildi. Onun için tek önemli olan 3 Kasım pazartesinin gelmiş olmasıydı. Artık bekleyeceği yalnızca 2 gün vardı. Seçime ilişkin kamuoyu yoklamalarında Anna'nın ne durumda olduğuna ilişkin hiçbir fikri yoktu. Televizyonlar hapishane yönetiminin isteğine göre açılıyor, seyredilecek programda onlar tarafından belirleniyordu. Haberler hiç açılmıyordu. Genellikle aile dizileri, talk show'lar ve sitcomlar. Birden aklına korkunç bir fikir geldi. Ya Anna kazanamazsa, o zaman ne olacaktı? Bildiği kadarıyla bu zorlu bir seçim olacaktı. Anna bu görevi yürüten kişiye karşı aday olmuştu. Daha da kötüsü, insanların çoğu Diberi'nin kadınların politikada yeri olmadığına ilişkin görüşünü paylaşıyorlardı. Hatta bir defasında bir şakayla Diberi ve seçmenlerinin halen kadınların seçme hakkı olmasına bile anlam veremediklerini söylemişti. Joe Terry'nin Anna'nın ancak konuya ivme kazandırıp daha fazla insanın seçime katılmasını sağlayabildiği takdirde gerçek anlamda şansı olabileceğini söylediğini anımsıyordu. Anna eğer kazanırsa bunu Jude'un kendini kurban etmesine borçlu olacak ve kazanacaktı da. Buna içtenlikle inanıyordu. Bunca fedakarlığa rağmen onun kaybedebileceğini düşünmek bile istemiyordu. Salı sabahı Jude her zamanki kadar tencereyi yıkamayı başaramadı. Gözetmen azarladı ama bunda fark bile etmedi. Jude'un aklı fikri Anna'daydı. Başka hiçbir şey umurunda değildi. Anna'nın o anda nerede olabileceğini soruyordu kendine durmadan. Onun ne düşünüyor olabileceğini, gerçeği öğrenmiş olup olmadığını. Salı geldi ve geldiği gibi de geçti. Jude o gün Anna'dan haber almayı bekliyordu. Gece çağrısı yapılıp ışıklar söndüğünde Jude hala umut içindeydi. Yarın diyordu kendi kendine. Hiç kuşkusuz yarın. Haklıydı da ertesi sabah iki nöbetçi onu almaya geldiler. Anna onu özel ziyaretçi odasında bekliyordu. İçeri girdiğinde Anna köşedeki tel parmaklıklı pencerenin önünde durmuş, dışarıyı seyrediyordu. Nöbetçi Jude'un kelepçelerini açıp dışarı çıktı. Anna ancak kapının kapanmasının ardından arkasına döndü. Jude onun yüz ifadesindeki katılığı ve gerginliği görebiliyordu. İlk konuşan olacağı hiç aklına gelmemişti ama bir şekilde kendini tutamadı. Kaybettin dedi. İlk andaki izlenimi buydu. Çok üzgünüm. Diberi'yi yenmeyi ne kadar istediğini biliyorum. Anna onu Jude'un anlam veremediği bir ifadeyle süzdü. Seçimi kazandım dedi. Ne? Jude duyduğuna inanamıyordu. Diberi ayrıldı. Artık onun yerinde ben varım. Bunu söylerken öylesine gergin ve sıkıntılıydı ki Jude nasıl davranacağını bilemedi. Anna konuşmasını sürdürdü. Hemen seçimin ardından buraya gelip senden bazı sorularıma yanıt almaya kararlıydım. Masaya yaklaşıp oturdu ve Jude'u da karşısına oturmaya davet etti. Anna aynen soruşturma odasında ilk karşılaştıkları gündeki havadaydı. Aralarında bir masa ve belki de çok daha büyük bir uçurum vardı. Ters giden ne olabilirdi ki? Nedenini bilmek istiyorum. Uyuşturucu konusunu bir kenara bırak. Bu zaten yeterince kötü ama eliyle boş verilmişçesine bir hareket yaptı. Bunu unutalım. Niçin anlaşmayı kabul etmedin? Asıl bunu bilmek istiyorum. Aslında o anda Anna'nın ona teşekkür etmesi gerekirdi. Ona nedenle minnettar olduğunu söylemeliydi. Her şey planlarına uygun geliştikten sonra planı eleştireceği hiç düşünülmemişti. Ama seçimleri kazandın dedi Jude. Demek açıklaman bu. Son 7 aydır nasıl bir özrün olabileceği konusuna kafa yordum ama doğrusunu istersen bu hiç aklıma gelmemişti. Uyuşturucu satıcısı arkadaşlarını korumanın tek nedeninin benim seçimleri kazanmam olduğunu ileri süreceğini hiç düşünemedim. Bu öylesine akıl almaz bir mazeret ki bunu nasıl düşünebildiğini bile anlayamıyorum. Ama bu çok doğal. Sen zaten beni her zaman hayal kırıklığına uğrattın Jude. Bölge savcısı olarak her şeyi gördüğüme inanırdım bir de. Jude o anda gerçekten çok şaşırmıştı. Harry sana diye kekeledi ama cümlesinin sonunu getiremeden sustu. Harry bana ne diye sözünü kesti Anna. Harry elinden geldiğince seni korumaya çalıştı ama anlaşmayı reddetmenin ardından onun da yapacak bir şeyi kalmadı. Önünde diz çöküp yalvarmak dışında her şeyi yaptığını ama fikrini değiştiremediğini söyledi. Bunun bana bir açıklamasını yapabileceğini umuyordum. Bunun için bir neden göstermeni. Ama şimdi görüyorum ki ben de aynen büroma gelen diğer tüm anneler gibi gerçekleri anlayamayacak kadar aptal ve körmüşüm. Onların hepsi de benim gibi hep bir yanlış anlaşılma olduğuna, çocuklarının işlediği suçu bilinçli ve isteyerek işlemiş olamayacaklarına tüm kalpleriyle inanmak isterler. Ben yapmadım. Ne yapmadın? Uyuşturucu satmadım. Anlaşmayı kabul etmemenin nedeni de Harry'nin bana böyle yapmam gerektiğini söylemesiydi. Bana dava açılıp yargılandığım takdirde insanlara bu şehrin senin gibi birine ihtiyacı olduğunu gösterebileceğini söyledi. Anna'ya baktı. Yüzünde herhangi bir inanma ya da onay ifadesi görmemesine karşın sözlerini sürdürdü. Uyuşturucu satıyormuş gibi davranmam Harry'nin fikriydi. Her şeyi öyle ayarladı ki telefon tam senin eve döndüğün sırada geldi. Senin konuşmayı dinleyebileceğin şekilde telesekreterin devreye girmesi de onun fikriydi. Bana suçlu olduğumu asla kabul etmemem gerektiğini söyleyen de oydu. Bunun tamamı Harry'nin planıydı ve istediği gibi işledi de. İkinci bir kez Emma'nın yüzüne bakmaya cesaret etti ve annesinin yüzünde aynı haince kuşkunun filizlendiğini fark etti. Emma alnını kırıştırmıştı ama kederden değildi bu. Düşünceye dalmıştı. Jude'un söylediklerini otomatikman yatsımıyordu. Peki ya o polis memurlarının ifadeleri, okulundaki çocukların ifadeleri? Anlasana, ben Nick'e hiçbir zaman uyuşturucu filan satmadım. Tek yaptığım onu uyuşturucu temin edebileceği bir yere götürmekti. Zaten bunu kabul etmememin, Harry'nin planını kabul etmesinin tek nedeninin kendisine suçluluk duyması. Bu nedenle de onun kariyerine zarar vermek istememesi. Olduğunu açıklamak istiyordu. Ama Emma'da giderek artan kuşkuyu, derinleşen nefreti fark edince sözcükler boğazına düğümlendi. Çabuk düşünüp bunları çok daha çabuk ifade etme sanatında kusursuz olduğunu görüyorum, dedi Emma. Söylediğin her şeye karşı hazır bir yanıtın olacak anladığım kadarıyla. Gerçek bu, dedi Jude. Yalnızca gerçek. Eğer böyle bir şey olduysa bunun kanıtı da olması gerekir. Kanıtın var mı? Kanıt. Emma haklıydı. Kanıtı olmalıydı. Beni arayan çocuk, dedi Jude. Onun numarasını saptayabildin mi? Emma başını salladı. Telefon kulübesi. Peki tam o anda eve dönmek kimin fikriydi diye sordu yeniden. Benim, o akşam kullanmam gereken bir şeyi evde unuttuğumu fark etmiştim. Jude'un aklına hiç Harry'nin bunu nasıl ayarladığını sormak gelmemişti. Perişan bir halde haykırdı. Hiç kendisine benim uyuşturucu sattığımı söyleyen bir tanığın oldu mu? Hayır ama belki de bunu Nick aracılığıyla yapıyordum. Herkes onun sattığını biliyor. Harry her şeyi biliyor, dedi Jude çaresizlik içinde. Tüm kanıtlar Harry'de. Harry böyle bir şeyi asla yapmaz. Sana yardımcı olmak istiyordu, dedi Jude. Senin seçilmen için yaptı. Bunu ne kadar istediğini biliyordu. Tek çocuğumun uyuşturucu satıcılığından hüküm giymesini asla istemezdim. Ama ben bunu senin için yaptım, diye yineledi Jude çaresizlik içinde. Harry dedi ki, kes artık şunu. Harry'nin bununla bir ilgisi yok. Bunu nereden bildiğimi bilmek ister misin? Eğer başka bir neden olmasaydı, Harry asla ama asla senin burada kalmana izin vermezdi. Jude ne diyeceğini bilemiyordu. Harry de aynı şeyi söylemişti. Üstelik de yaşamının 5 yılını tehlikeye attığını da üstüne basa basa belirtmişti. Emma onun düşüncelerini okumuşçasına sözlerini sürdürdü. 5 yıl Jude, yargıcı duymadın mı? Üstelik de iyi halden dolayı tahliye olanağı da kapalı olmak üzere.